Ayrım 38, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 380. Johansson. Kalabalığın çoğu bara doğru ilerlemişti ama Johansson'un içinden onlara katılmak gelmiyordu. Belki birkaç kişiyi tanımak için iyi bir fırsat olabilirdi ama aklında başka şeyler vardı. Kapı çalındığında suitine daha yeni girmişti. Weaver bir cevap beklemeden içeri girdi. ''Böyle içeri dalmadan önce yaşlı bir adamın korsesini giymesine zaman tanımalısın.'' dedi Johansson. ''Hayallerini yıkmak istemem.'' Dizüstü bilgisayarını aldı, samimi bir biçimde döşenmiş oturma odasında dolanıp modemi arıyordu. Weaver mini barı açıp kendine bir kola aldı. ''Çalışma masasının üzerinde.'' dedi. ''Ah işte burada.'' Johansson bilgisayarı fişe taktı ve çalıştırdı. Weaver omzunun üzerinden onu seyrediyordu. ''Terörizm teorisine ne diyorsun?'' diye sordu. ''Anlamsız. Ben de öyle düşünmüştüm.'' Siyah'ın şizofrenisinin beni şaşırttığını söyleyemeyeceğim. Johansson bir dizi ikona tıkladı. Böyle düşünmek için eğitiliyorlar ve Vanderbilt bir konuda haklıydı. Bilim insanları insanların doğa kanunları kadar güvenilir olmadığını unutma eğiliminde. Weaver eğildi ve koyu renk bukleleri yüzüne düştü. Saçlarını geri itti. Onları anlatmalısın Zigur. Neyi anlatacağım? Teorini. Johansson bir ikona iki kez tıkladı ve şifresine girdi. Chateau Disaster 000-550-894-WK/0. Tararara diye mırıldandı. Harikalar diyarına hoş geldiniz. Hoş şifre diye düşündü. Dünyayı canavarlardan, su baskınlarından ve felaket niteliğindeki iklim değişikliğinden kurtarmaya çalışan bilim insanları, istihbarat subayları ve askerlerle dolu bir kale. Chateau Disaster cuk oturmuştu. Ekranda daha fazla ikon belirdi. Johansson dosyaların isimlerine baktı ve yavaşça ıslık çaldı. ''Tanrım, gerçekten de uydulara erişimimiz var.'' ''Gerçekten mi? Onları yönlendirebilir miyiz?'' ''Çok zor, gerçi verileri indirebiliyorsun. Bak, Gauss W ve Gauss E, tüm NOAA filosu burada. Ve şunu görüyor musun? QuickSat, o da fena değildir.'' Ve tüm Lacrosse uydularına da iletişim var. Bunları almamıza izin verdiklerine göre gerçekten hapı yutmuş durumdalar. Şurada Sarloop var. Anladım, artık dünyaya inebilirsin. Herhalde bize devlet bilgilerine ve istihbarat kaynaklarına sınırsız erişim vermemişlerdir, değil mi? Tabii ki hayır. Bizim neyi görmemizi istiyorlarsa ona erişebiliyoruz. Neden Vanderbilt'e ne düşündüğünü söylemedin? Henüz çok erken. ''Fazla vaktimiz yok Zigur.'' Johansson başını salladı. ''Lee ve Vanderbilt gibiler ikna edilmeyi isterler. Kaya gibi kanıt isterler, varsayımları değil.'' ''Sağlam kanıtlarımız var.'' ''Zamanlama tamamen yanlış olurdu. Bugün onların zafer günü. Tüm bu bilgiyi bir araya toplayıp renkli bir felaket festivaline dönüştürmüşlerdi. Vanderbilt'in büyük Arap teorisini anlatma fırsatı oldu ve onu gördün değil mi?'' Tanrı aşkına bununla gurur duyuyordu. Eğer bir şey söyleseydim meydan okuyormuşum gibi algılanırdı. Kendi zekice teorilerinden yine kendi kendilerine şüphelenmelerini istiyorum. Ve bu düşündüğünden daha çabuk olacak. Pekala, Weaver başıyla onayladı. Ne kadar eminsin? Kendi teorimden mi? Demek istediğim hala eminsin değil mi? Tabii ama bugünden itibaren Amerikan İstihbarat Servisi'ni hata yaptıkları konusunda ikna etmemiz gerekecek. Johansson ekranına baktı. Her halükarda Vanderbilt'in o kadar da önemli olmadığını hissediyorum. Bence asıl üzerinde çalışmamız gereken Lee. Gördüklerime bakılırsa ne istiyorsa onu mutlaka yapıyor. Ne olursa olsun. Lee. İlk önceliği koşu bandına çıkmaktı. Hızı saatte 9 kilometreyi ayarladı ve rahat bir tempo tutturdu. Beyaz Saray'ı arama vakti gelmişti. 2 dakika sonra kulaklıklarında başkanın sesini duyuyordu.
''Jude, sesini duymak ne güzel. Nasıl gidiyor?''
''Şu anda koşuyorum.''
''Koşuyorsun. Tanrım Jude, sen bir harikasın. Hepimiz için bir örneksin. Tabii benim dışımda.''
İçten bir kahkaha attı.
''Benim zevkime göre fazla spor seversin.'' ''Pekala, sunum plana uygun gitti mi?''
''Kesinlikle.''
''Peki onlara şüphelerimizden bahsettin mi?''
''Maalesef efendim, artık Vanderbilt'in şüphelerini biliyorlar.''
Başkan hala kıkırdıyordu.
''Ah Jude, artık Vanderbilt'e karşı yürüttüğüm bu kan davasını bitirmen gerek.''
''O herif götün teki.''
Ama işini iyi yapıyor. Üstelik senden onunla evlenmeni istemiyorum.
Eğer bu ABD'nin güvenliğini sağlasaydı dedi Lee aksice, onunla hemen evlenirdim. Ama hiçbir şey beni onunla aynı fikirde olmaya ikna edemez.
Tabii ki.
Demek istediğim, siz olsaydınız şüphelerinizi ortaya sermek için bugünü mü seçerdiniz? Henüz terörizm hipotezine yönelik hiçbir kanıt yok ve bilim insanlarının zihinlerini artık bu meşgul edecek. Onların yeni bir teori geliştirmelerini istiyorduk. Olan bir tanesinin peşini kovalamaları değil.
Bir sessizlik oldu. Lee başkanın düşünmekte olduğunu anlayabiliyordu. İnsanların dizginleri ellerine almalarından hoşlanmazdı ve Vanderbilt tam da bunu yapmıştı.
Haklısın Jude, bunu kendimize saklasaydık daha iyi olurdu.
Katılıyorum efendim.
Pekala, onunla bu konuyu konuş.
Ah hayır efendim, onunla siz konuşmalısınız, beni dinlemez.
Peki, ben konuşurum o halde.
Lee içinden gülümsedi. Elbette Jack'in başının derde girmesini istemem dedi hürmetle.
Tabii sorun değil, ama onun hakkında konuştuğumuz yeter. Akademik hapishanemizi anlat biraz. Bilim insanları göreve hazır mı? Şimdiye kadar bir fikir geldi mi?
Tümü de fazlasıyla donanımlı.
Öne çıkan birileri var mı?
Bir Norveçli, Sigur Johansson, bir moleküler biyolog, deniz bilimleri tabii. Onu bu kadar özel kılanın ne olduğundan emin değilim ama meseleleri ele alışı kendine özgü.
Başkan odaya birini çağırdı, Lee koşumandının hızını arttırdı.
Daha önce Norveç Dışişleri Bakanı ile konuştum dedi. Akılları durmuş vaziyette. Demek istediğim, AB inisiyatifinden memnunlar. Ama bana kalırsa ABD iş başına gelse daha da mutlu olurlardı. Almanlar da öyle düşünüyor. Bizim bilgi birikimimizi toplamak istiyorlar. Adam akıllı resmi bir bildiriyle yeteneklerimizi birleştirecek uluslararası bir komisyon çağrısı yapacaklar.
Bunu yönetmek için akıllarından kim geçiyor?
Alman elçiye göre Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen bir komite.
Aha, anlıyorum.
Bana fena fikir değilmiş gibi geldi. Ah, iyi bir fikir. Lee durakladı. Sadece geçenlerde Birleşmiş Milletler'in şimdiye dek hiç bugün görevde olandan daha beceriksiz bir genel sekreteri olmadığını söylememiş miydiniz? 3 hafta önceki şu elçilik resepsiyonundaydı. Sonra da şu hep bildiğimiz çevrelerin yaylım ateşine tutulmuştuk, hatırladınız mı?
Evet, hepsi de pek kibirliydi. Herif maymıntının tekiyse benim elimden bir şey gelmez. Bu bir gerçek. Peki sen ne demeye çalışıyorsun Jude?
Sadece söyledim.
Haydi ama, baklayı çıkar. Diğer seçeneğimiz ne?
Demek istediğiniz, düzinelerce Orta Doğu delegesinin de dahil olduğu bir komite tarafından yönetilmenin alternatifi mi?
Başkan sessizleşti. Belki de biz yönetebiliriz dedi sonunda.
Lee konuşmadan önce sanki düşünmesi gerekiyormuş gibi bekledi.
Bu mükemmel bir fikir efendim.
Ama o zaman da tüm dünyanın sorunları başımıza kalacak yine. Bıktırıcı değil mi?
Onlarla her halükarda boğuşacağız. Biz tek süper gücüz ve eğer öyle kalmak istiyorsak liderliği sürdürmemiz gerekir. Üstelik kötü günler güçlü olanlar için iyi gündür.
Sen ve şu senin Çin atasözlerin dedi başkan. Bunu bize gümüş tepside sunacak değiller. Onları uluslararası bir komisyonu herkesin arasında bir tek bizim yönetmemiz gerektiğine ikna etmek için epey zorlanacağız. Arapların vereceği tepkiyi bir düşün. Çin ve Kuzey Kore'yi söylememe bile gerek yok. Şimdi hatırladım. Bilim insanları ile ilgili dosyalarına bir göz attım. Biri Asyalı galiba. Asyalı ve Arap olmayacak kararını vermiştik diye hatırlıyorum.
Asyalı mı? Hangisi?
Of, kulağa komik gelen bir isim. Vaka Vaka gibi ya da...
Leon Anavak mı? Özgeçmişini okudunuz mu?
Hayır, sadece şöyle bir baktım.
Asya kökenli değil. Lee hızı saatte 12 kilometreye çıkardı.
Whistler'daki en Asyalı kişi benim.
Başkan güldü. Jude, istersen Marslı ol, umurumda değil. Yine de seni kollarım. Buraya gelip de maçı seyredememen çok yazık. Çiftliğe gideceğiz. Tabii bir şeyler olmazsa. Mangalda pirzola var. Karım onları çoktan marine ettirdi bile.
Bir dahaki sefere efendim dedi Lee içtenlikle.
Bir süre beyzboldan konuştular. Lee küresel koalisyonu ABD'nin yönetmesi gerektiği fikrini daha fazla zorlamadı. 48 saat içinde başkan bunun kendi fikri olduğuna inanacaktı. Öneriyi ona fısıldamak yeterliydi. Telefonu kapattıktan sonra bir süre daha koştu. Sonra büyük piyanonun başına oturdu. Vücudu hala terden sırılsıklandı ve ellerini tuşlara yerleştirdi, odaklandı. Birkaç saniye sonra Mozart'ın sol majör sonatı parmaklarından akıyordu. KH 112. Rüzgara kapılmış parfüm kokusu gibi Lee'nin piyanosundan çıkan melodiler Chateau Whistler'ın 9. katındaki koridorlarda gezindi ve yarı açık camlardan çıkıp havaya karıştı. Yer seviyesinden 100 metre kadar yukarıda ses dalgaları eş merkezli halkalar halinde yayıldı. Otelin en tepesinde yukarı yerleştirilmiş masal kulesinde keskin kulakları olan biri her ne kadar belli belirsiz de olsa müziği duyabilirdi. Gerçi üçgen çatının biraz ötesinde ses dalgaları dağılmaya başlıyordu. Birkaç yüz metre daha yukarıda diğer sayısız ses dalgalarıyla birleşiyor ve yükseklik arttıkça gürültü yerini sessizliğe bırakıyordu. Yerden 1 kilometre yukarıda birkaç ses hala duyulabilirdi. Çalışan araba motorları, geçip giden pervaneli uçaklar ve eğer şu anda yasak bölge sınırlarına dahil edilmemiş olsaydı, sokakları cıvıl cıvıl kalabalık olacak Whistler kasabasının Presbiteryen Kilisesi'nin çanları. En sonunda 2 kilometre yükseklikte, şatonun dünyayla ana bağlantısı, askeri helikopterlerin pırpır gürültüsü bile yavaş yavaş duyulmaz oluyordu. O kadar yüksekten bakıldığında batıya doğru zarifçe uzanan ormanın içine yuvalanan otel hala çıplak gözle rahatlıkla görülebiliyordu. Yol yol olmuş karlar yakındaki dağ yamaçlarında parlıyordu. İkinci Ludwig böyle bir yeri ancak rüyasında görürdü. Atmosferin daha da yükseklerinde aşağıda şekillenen sesler hep birlikte yok oldular. Artık sadece havalanan veya inen jetlerin sesleri duyulabiliyordu. 10 kilometrelik bir yükseklikten bakıldığında şato manzarada kayboluyordu. Kiralık uçaklar havada beyaz izler bırakıyordu ve ufuk çizgisi kıvrılıyordu. Aşağıda kümelenen bulutlar mavi gökte buzdağları ve karlı düzlükler gibi görünüyor, üzerlerindeki pus bir sert zemin yanılsaması yaratıyordu. 5 veya 10 kilometre daha yukarıda süpersonik uçakların sesleri incelen atmosferi deliyordu. Troposfer havanın kaprisleri tarafından yönetiliyordu ama daha yukarısı stratosfer mor ötesi ışıklarının büyük bölümünü filtreleyen ozon tabakasına aitti. Sıcaklık arttı. O yükseklikte bulutlar sadece tüy demetleri gibiydiler ve sedef gibi parlıyorlardı. Gümüşümsü meteoroloji balonları gün ışığında parlıyor, aşağılarda UFO görüldüğüne dair raporlara sebep oluyorlardı. 1962'de bir Amerikan keşif uçağı yerden 20 kilometre yükseklikten Küba'daki Sovyet savaş başlıklarını görüntülemek için sessiz göklere sızmıştı. Aşırı yükseklik nedeniyle efsanevi U-2'nin pilotu uzay elbisesi giymek zorunda kalmıştı. Tüm zamanların en cüretkar uçuşlarından biriydi ve koyu mavi göklerin uzayın engin boşluğuna açıldığı yerde gerçekleştirilmişti. 80 kilometre yükseklikte tek tek birbirlerine geçmiş gece parlayan bulutlar ışık saçıyordu. Sıcaklık -113 derece Celsius'tu. Burada insan varlığının tek işareti fırlatılan veya inen uzay araçlarının çok ender görüntüsüydü. Derin mavi artık yerini mavi siyaha bırakmıştı. Burası putperest tanrılarının diyarıydı ve gizemleri modern bilim tarafından kutup ışıkları ve parlayan meteorlar olarak çözülmüştü. Termosfer diğer tüm fiziksel çevre olaylarından çok daha fazla masal ve efsaneye kaynak olmuştu. Gerçekte ise tanrılar ya da yaşayan tüm canlılar için elverişsiz bir yerdi. Gama ve X ışınları engelsizce yukarıdan yağıyordu. Termosfer yüzlerce kilometre boyunca uzanıyordu ama gaz molekülleri hem ender hem de birbirlerinden uzaktı. Gerçi görecek başka şeyler vardı. Saatte 28 bin kilometre hızla ilerleyen en alçaktaki uydular 150 kilometrelik bir yükseklikte dünyanın etrafında yörüngedeydiler. Doğaları gereği öncelikle casus uydularıydılar. Yere mümkün olan en yakın mesafede konumlanmışlardı. Onların 80 kilometre üzerinde uzay radar topografi görevi uydusu 21. yüzyılın gezegen haritasını çıkarmak üzere kara rakım verilerini topluyordu. Bunlar gibi göreceli alçak yüksekliklerde atmosfer uyduları yavaşlatacak kadar yoğundu ve onları yörüngede kalmak için arada bir yapılan yakıt ateşlemelerine muhtaç ediyordu. Dünyanın 300 kilometre üzerinde ise yakıta gerek yoktu. Merkez kaç kuvveti ve yer çekimi birbirini dengeliyor ve uydunun yörüngesi sabit kalıyordu. gökler dolmaya başlamıştı. Uydular otoban ağlarında dolaşan otomobiller gibi dünyanın çevresinde dönüyor, birbirlerinin üzerinden ve altından geçiyorlardı. İrtifa yükseldikçe trafik yoğunlaşıyordu. 500 kilometrede Champ ve Grace adı verilen iki küçük seçkin uydu, dünyanın çekim ve manyetik alanlarını gözlemliyorlardı. Kutup bölgelerinden 600 kilometre yukarıda ISAT dünyanın yüzeyinden gelen ışık yansımalarını ölçüyor ve bilim insanlarının kutup buzullarındaki değişiklikleri saptamasına olanak tanıyordu. Onun 70 kilometre yukarısında da 3 adet son teknoloji şaheseri Amerikan askeri Lacrosse uyduları dünyanın çevresinde dönüyor, yüksek çözünürlüklü radarla yüzeyini tarıyordu. 700 kilometrelik irtifada NASA'nın Landsat uyguları karayı ve kıyı bölgelerini gözlüyor, genişleyen veya çekilen buzullarla ilgili veri topluyor, ormanların gelişimini ve denizde sürüklenen buz kütlelerinin oluşumunu haritalandırıyor ve dünyanın yüzey sıcaklığı ile ilgili doğru grafikler hazırlıyordu. Öte yandan SeaWIFS, okyanuslardaki alg yoğunluğunu ve çoğalımını izlemek için optik arama ve kızılötesi görüntüleme kullanıyordu. Yerden 800 kilometre yükseklikte NOAA uyduları gezegenin etrafında güneşle eş zamanlı yörüngeyi kendileri yuva bellemişlerdi. Sayısız meteoroloji uydusu da kutuptan kutuba hareketlerini sürdürüyorlardı. Uydu kalabalığı kozmik ve güneş parçacıklarının Van Allen kuşakları olarak bilinen iki radyasyon kuşağı oluşturduğu manyetosfere kadar ulaşmıştı. Van Allen kuşakları yakın zamanda medyada oldukça yer almışlardı. Birçok Amerikalı için Ay'a inişin asla gerçekleşmediğine yönelik sıkı bir kanıttılar. Saygın bilim insanları bile astronotların bu ölümcül radyasyon kuşağından geçip de hayatta kalabilmek için yeterli korumaya sahip olduklarına ilişkin kuşkularını belirtmişlerdi. Uydu terminolojisinde uzay basitçe üçe ayrılıyordu. Alçak dünya yörüngesi, LEO, ardından yerden 20 bin kilometre yükseklikteki GPS uyduları dahil olmak üzere sayısız uydu tarafından kullanılan orta dünya yörüngesi, MEO ve son olarak da yer durağın uyduların, özellikle uluslararası iletişim için kullanılan Intelsat'ların 35.888 kilometre yükseklikte dünyanın kendi etrafında dönüşüne ayak uydurduğu yer durağın yörünge CEO. Mozart bu uzaklıktan artık duyulamıyordu. Piyanodan çıkan notalar bahar rüzgarında uçup gitmişse de Lee'nin başkanla olan konuşması uyduya kadar uzun bir yol gidip gelmişti. Telefon görüşmesinin en hararetli anlarında sohbetlerini uzayda yapmışlardı. Göklerdeki teknoloji sayesinde bilgi değiş tokuş etmişlerdi. Uydu ordusu olmadan ABD asla Körfez Savaşı'nı veya Kosova ya da Afganistan mücadelelerini sürdüremezdi. Hava kuvvetlerinin nokta atış bombardımanları uzaydan gelecek olan yardıma bağlıydı. Ve eğer KH-12 olarak da bilinen Crystal'ın yüksek çözünürlüklü görüntüleri olmasaydı, ABD komuta merkezi dağlarda hareket eden düşman kuvvetlerine karşı kör kalırdı. KH Keyhole'un kısaltmasıydı. ABD'nin en hassas casus uyduları ve Lacrosse'ların oluşturduğu radar sisteminin optik karşılığıydılar. 4-5 santimetre genişliğindeki nesneleri tespit edebiliyor ve kızılötesi ışıkla çalışarak geceleri iş görebiliyorlardı. Dünyanın atmosferinin hemen üzerinde yörüngede olan uyduların aksine bir roket motoruna sahiptiler ve böylece epey alçak bir yörünge üzerinde hareket edebiliyorlardı. Genelde 340 kilometrelik bir yükseklikten kutuptan kutuba devriye geziyorlardı ki bu da tüm dünyayı 24 saat içinde fotoğraflayabilecekleri anlamına geliyordu. Vancouver adası açıklarında saldırılar başladığında Keyhole uydularından bazıları 200 kilometrelik bir yüksekliğe indirilmişlerdi. 11 Eylül saldırılarına karşılık olarak ABD dünyanın çevresinde çok alçak bir yörüngede dönmek üzere 24 adet yüksek çözünürlüklü optik casus uydu fırlatmıştı. Ve bunlar Keyhole ve Lacrosse ile birlikte Almanya'nın ünlü SAR Loop sisteminin yeteneklerini bile aşan müthiş bir keşif şebekesi oluşturmuşlardı. Akşam saat 8'de Denver'dan çok da uzak olmayan Buckley Field'da bir yeraltı sığınağında oturan iki adama bir telefon geldi. İstihbarat merkezi görevi Amerikan kuvvetleri ile uydu casusluğunda işbirliği yapmak olan ABD Ulusal Keşif Bürosu NRO'nun birçok gizli yer istasyonlarından biriydi. Dipnot, NRO, National Reconnaissance Office, ABD'nin keşif uydularını tasarlayan ve çalışmalarını yürüten güvenlik bürosu. Ulusal güvenlik ve kriptolojiden sorumlu NSA ile sıkı bağları vardı. İşi gizli dinleme ve önlemeydi. İki istihbarat servisinin güçlerini birleştirmesi ABD hükümetine emsalsiz bir gözetleme gücü vermişti. Ek olarak tüm gezegen kesintisiz şekilde Echelon adıyla bilinen ve uydu, radyo ve fiber optik trafik dahil olmak üzere tüm uluslararası haberleşmeyi dinlemek için değişik teknolojik sistemler kullanan neredeyse tamamen otonom keşif şebekesi tarafından gözetleniyordu. İki adam yer altında devasa bir uydu çanağının aşağısında oturuyorlardı. Monitörlerle dolu bir ekranda çalışırken zamanlarını keyhole, lacrosse ve diğer keşif sistemlerinden gelen gerçek zamanlı verileri alıp bilgiyi analiz edip değerlendirerek geçiriyor, sonra da bu bilgileri ilgili otoritelere gönderiyorlardı. Unvanlarına bakılırsa istihbarat ajanlarıydılar ama dış görünüşlerinden hiçbir açık vermiyorlardı. Kot pantolon ve spor ayakkabı giymişlerdi ve daha çok derbeder rockçılara benziyorlardı. Çağrı onlara Long Island'ın kuzeydoğu ucunda bir balıkçı teknesinin telsizle yardım istediğini bildirdi. Anlaşılan Montauk yakınlarında muhtemelen bir ispermeçet balinasının sebep olduğu bir kaza olmuştu. Yine de yardım çağrısının gerçek olduğunun garantisi yoktu. Şimdiden histeri havası yayılmış ve yanlış alarmlar yağmaya başlamıştı. Daha büyük bir geminin yardım yolunda olduğu söyleniyordu ama bunun da doğru olup olmadığını bilmenin yolu yoktu. Santral mürettebatla irtibatı saniyeler içinde kaybetmişti. Bir keyhole sınıfı uydu KH-12-4 güneydoğudan Long Island'a yaklaşıyordu. Araştırmaya başlamak için iyi bir konumdaydı. Buckley Field'a verilen talimatlar teleskopu kıyı şeridinin ilgili bölümüne odaklamaktı. Adamlardan biri klavyeye bir dizi komut yazdı. Atlantik kıyılarının 195 kilometre üzerinde KH-12-4 gökyüzünde süratle ilerliyordu. 15 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında yakıt dahil toplam 20 ton ağırlığında silindirik bir teleskoptu. Her iki yanından büyük güneş yelkenleri uzanıyordu. Buckley Field'dan verilen emir uydunun herhangi bir yönde 1000 kilometrelik bir alanı tarayabildiği dönen aynasını çalıştırdı. Bu durum sadece çok küçük bir ayar gerektiriyordu. Akşam çöküyordu, bu yüzden görüntü güçlendiriciler devreye girerek görüntüyü gün ortasındaymışçasına aydınlattılar. Her 5 saniyede bir KH-12-4 bir fotoğraf çekti ve veriyi Buckley Field'a geçen bir nakil uydusuna gönderdi. Adamlar ekrana baktılar. Montauk uzakta belirdi. Kartpostal gibi eski bir kasabaydı ve dünyaca ünlü bir deniz feneri vardı. Ama 195 kilometre yukarıdan Montauk'un cazibesi ancak bir haritada görülebilecek kadardı. Binalardan görünebilen yegane şey olan şık benekleriyle dolu manzara yolların ince çizgileriyle bölünüyordu. Fener bile burundaki soluk beyaz bir ışık noktacığından ibaretti. Arkasında Atlantik ufku uzanıyordu. Uyduyu idare eden birinci adam teknenin saldırıya uğramış olması gereken bölgeyi işaretledi. Koordinatları girdi ve görüntüyü yaklaştırdı. Ekran suyla dolarken sahil görüntüden kayboldu. Görünürde tekne falan yoktu. Diğer adam izledi. Balık kroket ile dolu kağıt torbaya uzandı. "Aramaya devam et o zaman," dedi.
"Sakin ol be adam."
"Sakin mi? Veriyi şimdi istediklerini söylediler."
"Eh, kaçımı öpsünler."
Operatör teleskopun aynasını çok az oynattı.
"Anlamıyor musun Mike? Sonsuza kadar sürecek. Bu iş tümden boktan. Her şeyi hep o anda istiyorlar ve bu sefer beklemeleri gerekecek. Şu boktan minik tekne sağ olsun. Bütün lanet okyanusu taramamız gerekiyor."
"Okyanus aramamız gerekmiyor. Tekne burada olmalı. Yardım çağrısı NOAA aracılığıyla geldi. Eğer göremiyorsak batmıştır."
"Gönümü şenlendiriyorsun."
"Ya," adam parmaklarını yaladı, "zavallılar." "Sektir et, asıl zavallılar biziz. Lanet gemi battıysa enkazı aramamız gerekecek."
"Tembelin tekisin, biliyor muydun Cody?"
"Öyle."
"Biraz kroket al."
"Hey, o da ne?
Mike yağlı parmaklarından birini ekrana uzattı. Suda uzun karanlık bir leke vardı. Şimdi anlarız. Teleskop dalgaların arasında bir balinanın hatları belirene kadar görüntüyü yaklaştırdı. Ama tekneden hala eser yoktu. Ekranda üzerlerinde soluk beyaz noktalarla daha fazla balina belirdi. Püskürtmelerinden çıkan dumanlardı bu noktalar. Sonra daldılar. O zaman buraya kadar herhalde, dedi Mike. Cody tekrar zoom yaptı. Artık görüntü maksimum çözünürlükteydi. Dalgaların üzerinde ilerleyen bir martı gördüler. Teknik olarak iki düzine kare pikselden ibaretti ama bir kuş gibi görünüyordu. Bölgeyi taradılar ama ne gemiyi ne de enkazı görebildiler. Belki de yanlış yerdeyiz, dedi Cody.
Mümkün değil. Verilen bilgiye göre eğer ilerlemediyse tekne burada olmalı.
Mike esnedi, kağıt torbayı bir top haline getirdi ve çöpü nişanladı. Iskaladı.
Yanlış alarm olmalı. Gerçi orada olmayı isterdim.
Orada nerede?
Montauk'ta. Güzel bir kasaba. Geçen yıl arkadaşlarla oraya gitmiştim. Sandy ile ayrıldıktan hemen sonra. Çoğunlukla sarhoştuk ya da kafamız güzeldi. Ama orada kayalıklarda öylece yatıp gün batımını izlemek güzeldi. Üçüncü gece bardaki garson kızla işi pişirdim. Vay be, ne yolculuktu.
Dileğiniz benim için bir emirdir.
Yani?
Cody ona sırıttı.
Montauk'u ziyaret etmek mi istiyorsun? Biz bu lanet uydu ordusunun kumandanıyız ve burada olduğumuza göre ve tüm...
Mike'ın yüzü aydınlandı. Deniz fenerine gidelim, dedi. Sana nerede seviştiğimizi göstereyim.
Baş üstüne kaptan.
Ah, aslında belki de yapmamamız gerekir. Başımız derde girebilir.
Neden? Zaten oraya bakmamız gerekiyor. Enkaz arıyoruz, unuttun mu?
Parmakları klavyenin üzerinde dans edercesine hareket etti. Teleskop görüntüyü yeniden uzaklaştırdı. Ekranda ana kara belirdi. Cody beyaz noktayı seçti ve fener önlerinde belirine dek yakınlaştı. Kayalıklar kırmızımsı ışıkla yıkanmıştı adeta. Güneş Montauk'un üzerinde batıyordu. Bir çift kollarını birbirine dolamış halde feneri geçtiler.
Günün en iyi zamanı, dedi Mike. Deli gibi romantik.
Onu fenerin önünde mi becerdin?
Saçmalama, hayır, daha aşağıda. Bak işte orası, şu ikilinin gittiği yer. Sana söyleyeyim, orası çok ünlüdür. Her akşam üzeri plajda pantolonları indirme zamanı.
Hey, belki bir şeyler görürüz. Cody teleskopu çevirdi, böylece çiftin önünden ilerledi. Kara kayalıklarda başka birileri yokmuş gibi görünüyordu. Martılar üzerlerinden uçuşuyor, yiyecek parçaları için dalıyorlardı. Sonra ekranda başka bir şey belirdi. Düz bir şey. Cody kaşlarını çattı, Mike öne eğildi, bir sonraki fotoğrafı beklediler. Görüntü değişti.
Bu da ne?
Hiç fikrim yok, daha yakınlaşabiliyor musun?
Hayır.
Kaş 12-4'ten bir sonraki görüntü geldi, manzara yine değişti. Siktir, diye fısıldadı Cody. Bu da ne böyle? Mike gözlerini iyice açtı, yayılıyor. Lanet yamaçtan yukarı sürünüyor. Siktir, dedi Cody yeniden, bu kez korkmuş gibiydi.
38. ayrımın sonu. Sayfa 390.